Merhabalar, Kahve Podcast'ine hoş geldiniz. Evet, biraz kısa ara vermiştik. Tekrar geri dönüyoruz. Sizinle beraber olmak yine çok güzel bir duygu. Yine kahve için, kahveyle alakalı konuşacağız. Nasıl güzel kahve yaparız, nasıl güzel kahve içeriz, kahveyi nasıl daha kolay anlarız, bunu da arkadaşlarımıza ve kendimize nasıl daha kolay anlatırız. Bugün de beraber kahvenin kilit noktalarını konuşacağız. Kahvenin tam olarak anahtarları nelerdir? Bunları nasıl açarız? Bunları nasıl keşfederiz? Neler yapmalıyız? Güzel bir bardak kahve için ne yapmalıyız gibi sorulara cevap vereceğiz. Öncelikle mesela bir kahvenin isminde nitelikli olması, nitelikli kahve, yani onu nitelikli yapmaz, onu güzel bir kahve yapmaz. Son 2 senede özellikle sosyal medyada çok fazla bunu gördüm. Fazlasıyla yeni kavurucu, yeni kahve üreten, yeni kahve yapan şirketler ve kişiler ve mağazalar. Bunlara ne kadar güvenilir diye gerçekten bilmiyorum. Bundan da biraz çekiniyorum yani bir şey söylemekten. Ama tabii birkaçını mutlaka denemem gerekiyordu. Çünkü tabii bir güzel kahve keşfedebilmek için önce onu denemek lazım. Maalesef şunu söylemem lazım ki %99 belki, yani tamamen hayal kırıklığına uğradım. Ve yine bu işin herkesin yapmamasının gerektiğini öğrendim. Denemekte fayda var. Sonuçta eğer deneyip de güzel bir sonuç alırsanız mutlaka aynı yerden tekrar almak isteyeceksiniz. İkincisi, bir kahvenin pahalı olması, pahalıya satması onu yine de tekrar kaliteli ve nitelikli yapmaz. Geçen çok ünlü bir kahve türü Türkiye'ye gelmiş. Birçok aslında kavurucu bu kahveyi almış. Tabii herkes kendi standartlarına göre kavuruyor ve bu kahvenin fiyatı 250 gramlık paketine 170-180 lira civarındaydı. Ve maalesef ben aslında bunu denemek zorundaydım. Çünkü gerçekten hani özel bir kahve ve bunu denedim. 3 farklı yerden denedim. Yani bildiğiniz 500 lira verdim neredeyse 1 kilodan daha az kahve için. Ama aralarında sadece bir tanesi gerçekten bu kahveyi hak ettiği gibi kavurmuştu. Diğerleri ise çok zayıf bir kavurma gerçekleştirerek kahvenin tadını gerçekten ortaya çıkaramamışlar. Onun için ne yapıyoruz? Bildiğimiz markalardan, bildiğimiz yerlerden kahvemizi almaya devam ediyoruz. Tabii yeni yerler keşfedersek mutlaka öncelikle gidip kahvelerini içiyoruz. Kahvelerini içtikten sonra belki de paketlerinden almaya başlıyoruz. Peki, güzel bir kahve aldık, fiyatı makul, güzel kavrulmuş. Bir sonraki adım nedir? Tabii en önemli soru burada, bu çekirdek kahveyle ne yapacaksınız? Bunu bir espresso mu yapmayı düşünüyorsunuz, yoksa filtre kahve olarak mı içmeyi düşünüyorsunuz? Ve 60 mı Chemex olarak mı demleyeceksiniz, yoksa Aeropress veya belki de French Press olarak mı? Aman canım öğüteceğim işte sonra bakacağım diye düşünüyorsanız maalesef öyle olmuyor. Çünkü farklı kahveler için biliyorsunuz farklı öğütüm şekilleri olması gerekiyor. Kahvenin öğütümü aslında çok önemli bir konu. Espresso içenler büyük ihtimalle tabii evlerinde espresso makinelerine sahiplerse o zaman büyük ihtimalle de yanlarında yine bir espresso öğütebilecek makineye de sahipler. Filtre kahve makinesi kullanıyorsanız da büyük ihtimalle filtre makineniz yeni ise içinde zaten kahveyi öğütebilecek bir mekanizma bulunduruyordur. Ama demleme yapıyorsanız o zaman artık bilemiyorum. Evde ya Baratza Encore ya da başka bir elektrik makine vardır ya da tamamen manual grinding ya da elinizle öğütüyorsunuz, yani farklı bir el makinesi kullanarak. Ben mesela bir el öğütücüsüne sahibim. Bialetti diye İtalyan markası olan bir öğütücüm var ve bunun gerçekten düşündüğüm kadar zevkli olmadığını anladım maalesef arkadaşlar. Yani her gün, günde 2-3 defa gerçekten elinizle öğütmek istemeyebilirsiniz. Peki kahveyi nasıl öğütüyoruz? Daha önce de söylemiştik. Türk kahvesi için en ince, yani gerçekten böyle toz haline getiriyoruz. Espresso için bir tık daha kalın oluyor ve 60 veya filtre için biraz yine daha kalın oluyor ortaya doğru. Tabii orta ince diyebiliriz buna. Yani artık kahvenin parçalarını böyle görebiliyoruz. Toz halinde değiller tam olarak. Sonra eğer diyelim işte Chemex yapacaksak biraz daha orta kalına doğru olacak. Eğer cold brew yapıyorsanız da yine daha da kalın olacak bu kahvenin öğütümü. Şimdi güzel kahveniz var, kaliteli bir kahveniz var. Onu da güzel bir şekilde öğüttünüz. Peki en son kalan adım kahvenin ne ile karıştığı? Biliyorsunuz kahve yapmak için mutlaka kahveyi suyla karıştırmamız gerekiyor. Bu ister espresso makinesinde, ister filtre makinesinde, ister kendi el demlemenizde farklı bir şekilde olsa da yine suyla karışıyor. Su bu işlemin son noktası olmasıyla beraber suyun ne kadar önemli olduğuna dair aslında biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi klor, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır ve sodyum musluğumuzdan akan ya da eve aldığımız damacana suların içerisinde bulunan ve kokusu tadı olmayan ağır metallerden sadece birkaçıdır. Bunlara ilave olarak da pH derecesi, sertlik ve alkanayt seviyesi de su içinde ölçümlenebilen diğer değerlerden bazılarıdır. Neden anlatıyorum bunları? Çünkü bunların hepsi aslında kahve bardağınızda alacağınız tadı etkiler. Özellikle şimdi aklınıza gelirse belki bir gün kahve demlediniz ve ay bu kahve ne kadar acı, ay bunun tadı hiç güzel olmadı falan dediyseniz büyük ihtimalle suyun burada büyük bir rol, yani büyük bir öneme sahip olabilmiş. Bu konuda bilmeniz gereken 3 tane önemli terim var. Bunları da birincisi TDS ya da toplam çözünmüş katı madde miktarı. Sonra ikincisi ise GH'dir. General Hardness. Yani bunun suyun sertliği gibi bir şey söyleyebiliriz. Bir de tabii en önemlisi olan ya da en önemlilerden pH değeri olarak bildiğimiz şeydir. TDS su içerisinde çözülmüş ve gözle görünmeyen tuz, mineral ve metaller gibi katı maddelerin oranını belirten ölçü birimidir. Bazen işte Mg/L olarak görürsünüz. Dünya Sağlık Örgütü bir suyun içilebilir olması için diyor ki TDS ölçümün 300 mg'dan düşük olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak kahve demleme esnasında kullanılan su için bu kadar yüksek bir TDS değerinden bahsedilemez. Yine önemli olan bir unsur GH, yani General Hardness ya da suyun sertliği. Burada pek çok değişken olsa da bizim odağımızda magnezyum ve kalsiyum yer almaktadır. Çünkü kahve çekirdeğin içerisinde yer alan hücrelere nüfuz edip buradaki aromatik bileşenleri, asit ve yağları çözer bu ikisi. Ama bu demek değildir ki suda ne kadar çok bulunulursa o kadar çok aroma açığa çıkar. Yani burada yine bir denge söz konusudur. Specialty Coffee Association ya da SCA olarak bildiğimiz enstitü müessese diyor ki yüksek ya da düşük TDS değeri kahve demlemede tercih edilmez. Kahve demleme suyunda TDS değerinin 75 ila 150 ppm aralığında olmasını önerir. pH ya da pH değeri de bilinen olarak şey bir diğer önemli unsurdur. Bu değeri etkileyen bikarbonat kahvenin daha stabil bir pH'ye olmasını sağlar ve miktarının kontrol edilmesi iyi bir kahve için kritik öneme sahiptir. Bikarbonat sadece kalsiyumla birleşip kireç üretmekle kalmaz, aynı zamanda kahvenin asidik karakterini de siler. Güzel bir kahve için pH değerini 6 ile 8 arasında olması idealdir. Su asidik oldukça kahvenin tadı acılaşacak. Su aşırı alkali olunduysa kahve olması gereken sertlikten uzak, yani beklenenden daha yumuşak bir tada sahip olacaktır. Evet, anlayacağınız bir sonraki kahve yapımınızda belki de suyunuza biraz daha dikkat etmek isteyebilirsiniz. Yani artık şişenize veya işte damacanınıza bir göz atarsınız. pH değeri neymiş? General Hardness ya da bu sertlik dediğimiz konusu ya da işte TDS'si ne kadar vesaire. Yine güzel bunlar, güzel konular bunlar. Tabii şimdi evde biraz daha böyle gerçekten yani home barista tipine yani girmek isteyenler için bazı işte kullanılan mekanizmalar, aletler vardır. P-Quarter denilen bir şey vardır. Eğer tabii kullanmayı düşünüyorsanız onu mutlaka bakabilirsiniz ona. Daha önce de söylediğim gibi eğer evde kahvenizi elektronik bir şekilde öğütmeyi düşünüyorsanız şu an piyasada alabileceğiniz en iyi ve en ucuz ve en güzel makine Baratza Encor. Unutmayın arkadaşlar, Baratza Encor şu an alabileceğiniz en ucuz ve en işe yarar makine olarak diye bilinir. Belki de siz daha ucuz ve daha güzel bir şey bulursanız mutlaka bizi haberdar edin. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşça kalın, güle güle kalın, sağlıcakla.